Ayrım 44, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 460, 100. Bölüm. Dönüşte uçuş boyunca Irvin, Kripo'nun Ivor Lartigues hakkında hazırladığı dosyayı okudu. Her satır Alsaslı'ya özür borçlu olduğunu teyit ediyordu. En baştan beri en ilginç ipucunun üstünde çalışan o, sadece o olmuştu. Lartigues bir sanatçı ismiydi. Adam 1952'de İtalya ile Almanya sınırında Bolzano yakınlarındaki Franciolini'de doğmuştu. Bir metalürji işçisinin oğluydu. Çocukluğu alkolik babasının dayaklarına ve sofa annesinin dualarına katlanmakla geçmişti. 17 yaşında Paris Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yazılmıştı. Fransız yeni gerçekçiliği, Yves Klein ve onun ateş yakma yöntemiyle yaptığı resimleri ile Fluxus hareketinden sanayi malzemeleri kullanılarak yapılan sanat etkilenmiş, 1980'de çivilerle, vidalarla, kancalarla metal artıklarını birleştirerek kendi yöntemini oluşturmuştu. Daha sonra Afrika geleneksel sanatlarını, özellikle de mayombe sanatını keşfetmiş ve üzerlerine sivri uçlar, cam, elyaf yerleştirdiği saçtan bu dev heykelleri yaratmaya başlamıştı. Ayrıca üzeri keskin bıçaklarla kaplı erkeklik organları, bir sürü cam kırığıyla kaplanmış beden parçaları da yontuyordu. Eserlerini sadece numaralarla ya da bazen kullandığı çiviyi referans alarak adlandırıyordu. Kongo No 6, Op 13. Özel hayatına gelince ne karısı, ne çocuğu, ne de ciddi bir ilişkisi vardı. Bir sadomazo gurusu olarak etkinlikleri hakkında da Kripo sıradan dedikodular dışında bir şey bulamamıştı. Kolları sıvaması gerekecekti. Irvin bununla birlikte bir sürü olguyu da belleğinde tutuyordu. Öncelikle Lartigue zengindi. Bazı eserleri 1 milyon avroya satın alınmıştı. Özellikle de Amerikalı koleksiyoncular tarafından. Özellikle aşağı Kongo'dan gelen Afrika çivileriyle çalışıyordu. Bir diğer ayrıntı daha dikkat çekiciydi. Üzerinde çiviler ya da keskin bıçaklar bulunan erkeklik organına benzeyen heykelleri ister istemez son kurbanlarda makat yaralanmalarına neden olan aleti çağrıştırıyordu. Lartigue ile cinayetler arasında kuşkusuz bir ilişki vardı ama Irvin bu bağı kurmanın son derece karmaşık olacağını şimdiden anlamıştı. Zaten katilin kimliğini bile henüz saptayamamıştı. Saat 11'de yere iner inmez cep telefonunu yeniden açmaya çalıştı. Mucize, ekran yaşam belirtisi verdi. Heyecanla mesajlarını kontrol etti. İşte alakalı SMS yağmurunun altında beklediği inciyi buldu. Sinüslerinde kokain patlaması etkisi yaratan Sofya'nın SMS'i. İtalyan kadın sadece tavır mı yapıyorsun yazmıştı. İnsanı hem aptallaştıran, hem dağıtan, hem de canlandıran aşkın ilk zamanlarına ait çocukça davranışlar. Irvin kendini büyük soruşturma günü için dinç hissediyordu. Diğer herkesten bir baş daha uzun babasını Ordi'nin gelen yolcu kapısında beklerken görünce coşkusu anında yok oldu. Ama bu buluşma önceden kararlaştırılmıştı. Her şeyden önce Irvin'in sen ana uğraması gerekiyordu. Ona Gaer'i sordu ama Morvan'ın suratından her şey anlaşılıyordu. Sanki bir gecede 10 kilo zayıflamıştı. Bu da Irvin'la benzerliğini daha da belirgin hale getiriyordu. Yüzündeki kaslar seyiriyor, kırmızı ve kuru derisi pul pul dökülüyordu. Konuşmaları hızla can sıkıcı olandan kaçmak amacıyla borsa konusunun teknik yönlerine doğru kaydı. Herhangi bir kadın bankerlerin kulaklarına bir tüyo fısıldıyor ve onlar da buna hemen inanıyorlar, öyle mi? Kız kardeşin herhangi biri değil, o benim kızım ve Luak'ın kız kardeşi, bir Coltano çocuğu. Bir aptallık yaparak onlara bilgi vermek zorunda kaldı. Adamlar da bu bilgiyi araştırdılar ve doğru olduğunu anladılar. Bu yeni yataklarla ne yapmayı düşünüyordun? Geçmiş dilde konuşma. Onları gizlice ve hızla işletmeye başlayacağım.
Afrikalıların arkasından mı?
Eğer hisseler yükselmemiş olsaydı bu sorun yaratmayacaktı.
Peki şimdi?
Halledeceğim. Morvan arabayı sakin bir şekilde sürüyordu. Bir cumartesi öğle vakti Paris banliyosunda bir yerlerde betonun hayatla olan savaşını kesin olarak kazandığını gösteren bir manzara. Siyah Mercedes'in içinde birbirlerine tıpatıp benzeyen koyu renk takım elbiseli iki adam, mezarlık yolunda iki cenaze levazımatçısı.
Bu yaşta hala neyin peşinde koştuğunu anlamıyorum. Daha fazla paranın mı?
Paran olmayınca paraya önem vermemek kolay. Ayrıca bu doğru değil. Aslında içten içe sen de biliyorsun ki mezarımın üstündeki çiçeklerle birlikte para da seni bekleyecek.
Tabii çiçekler olursa.
Bir elini direksiyondan çeken ihtiyar Erva'nın ensesine dostça bir şaplak attı.
Aile sıcaklığı.
Ervan cevap vermedi.
Gail'le konuşman gerekiyor dedi yeniden Morvan. Hepimizin yanında olduğunu ve onu sevdiğini ona anlatman gerekiyor.
Sorun sevilip sevilmediğini bilmesi değil, sorun onun bizden tiksiniyor olması.
Büyüyecek ve sonunda anlayacak.
Peki sen? Sen ne zaman anlayacaksın?
Sessizlik. Port d'Orleans. Erwin öfkesinin arttığını hissetti.
Karınla nasıl vurabilirsin diye patladı.
Bu ikimizin arasındaki sorun.
Bir kadına nasıl vurabilirsin?
Maggie bir kadın değil, yani senin anladığın manada. O benden daha güçlü.
Onun senden üstün olduğunu hiç fark etmedim.
Onun gücü farklı.
Erwin sertçe kapıya vurdu.
Bizim hayatımızı ne hale getirdiğinin farkında mısın?
İşaret parmağını şakağının üstüne koydu.
Atılmış hem yumruk burada, hafızamın derinliklerinde.
Gösteriyi bırak, sen de kendimi görüyorum.
Ben asla sen olmayacağım. Bizi mahvettin. Luwak uyuşturucusuyla, Gael kiniyle, ben ise başkalarının cinayetleriyle besleniyorum. Sadece seninkileri unutmak için.
Morvan birden direksiyonu kırdı ve güvenlik şeridinin üstünde sertçe frene bastı. Erwin tam önündeki ceviz kaplama konsola çarptı. Öyle ki bir an hava yastıklarının açılacağını sandı.
İyi misin?
Padre kontağı kapattı. Sana durumu izah edeceğim.
Alleluya diye bağırarak sırıttı Erwin.
Burnu kanıyordu. 42 yıldan beri bunu bekliyordum.
Annenle tanıştığımız zaman aramızda bazı şeyler geçti. İlişkimiz şiddetle ve korkuyla beslenmişti. Ayrıca
tereddüt eder bir hali vardı. Erwin onu hiç bu denli huzursuz görmemişti.
Sana daha fazlasını söyleyemem diyerek konuşmaktan vazgeçti Morvan.
Bu çivi adamla mı ilgili?
Boş ver dedi oğluna kağıt mendil uzatırken.
Erwin daha önce de bu duvara toslamıştı. Artık daha fazla zaman kaybedemezdi. İşimize bakalım.
Onu nasıl yakaladın? Bunu sana daha önce de anlattım.
Hayır, bana sadece onun kimliğini nasıl tespit ettiğini anlattın.
Morvan yeniden hareket etti ve usulca trafiğin içine karıştı. Sanki yaptığı ya da yapmadığı itiraflar içini kemiriyordu.
Şüphelerim farabot üstünde yoğunlaşınca onu sorguladım. Bir şey çıkmadı. Son derece sempatik ve hayalperest biriydi. Uzmanların hep söylediği gibi öldürme tutkusu onun psişik hayatının gizli yanını oluşturuyordu. Üstelik cinayet anlarında nerede olduğunu ispatlayan bir tanıdığı da vardı.
Bu nasıl mümkün olabilir?
Ormanda çalışıyordu. Ne söylerse işçileri onu teyit ediyordu. Onu tedirgin etmeye çalıştım, hata yapmaya zorladım. Olmadı. Sonunda onu öldürmeye karar verdim. Bunu sana daha önce de anlattım. Kaçtı. Onu ormanda takip ettim.
Onu yeniden nasıl buldun? Neden öldürmedin?
Üzgünüm evlat, bu konu bir tabu.
Kimin için?
Benim için. Yeniden alevlendirilmemesi gereken bazı korkular vardır. Bu av sırasında perişan oldum. Bir siyah gibi ormanı tanıyordu ve ben sadece onu kovalayan küçük bir beyaz adamdım. Bütün ruhlar onunlaydı ve ben çıplaktım.
Ruhlar diye kesti Erwin. Onlara inanıyor musun?
Bu konuda senin şüphen mi var?
En azından bunu öğrenebilmişti. Babası için ikinci dünya ne bir illüzyon ne de batıl itikattı. Bu tür soruşturmalarda bir kozdu. Belki de Erwin bu yeni katile asla bu şekilde yaklaşamayacaktı. Çünkü babasından farklı olarak onun için böyle bir boyut yoktu. Morvan Gentile, Sucker Creek Kilisesi'ni geçtikten sonra çevre yolundan ayrıldı. Port d'Orleans'ı kuşatan dar sokaklara girdi. Bir kez daha Erwin her şeyi kafasında netleştirecek kadar zamanı olmadığını anladı. Daha acil olan başka bir konuya geçti.
Pernod'un bir casus olduğundan artık eminiz.
Yani?
Senin için ne yapıyordu? Tekrar söylüyorum, benim için çalışmıyordu.
Onun hakkında ne biliyorsun?
Bir stretch film uzmanıydı.
O ne demek?
Mutfaklarda kullanılan stretch filmler, kurbanlarını bu tür şeffaf yapışkan filmle boğuyordu. Kullandıktan sonra da çıkarıp yanında götürüyordu, kimseye çaktırmadan.
Sen An'ın duvarları göründü, tam tahkimli bir şehir gibiydi. Irvin babasını Perna konusunda köşeye sıkıştırabileceğini biliyordu. Bir ipucuna ulaşması gerekiyordu. İkisinden biri mutlaka bir hata yapmıştı. Aklına bir ayrıntı geldi. Bir anda bütün iltihabı boşaltıyordu.
An Simone'nin telefon dökümlerine göre öldüğü gün seni birkaç kez aramış.
Doğru.
Neden?
Bilmiyorum. Onu geri arayacak zamanım olmadı. Belki de tehlikede olduğunu hissetti. Belki de...
Cümlesini tamamlamadı ama Irvin onun doğru söylediğine karar verdi. Çünkü bağlantılar her seferinde sadece birkaç saniye sürmüştü.
Ivo Lartigue adı sana bir şey ifade ediyor mu?
Bir sanatçı değil mi?
Haydi baba, 2 metre boyunda minkondiler yontan bir herif senin gözünden kaçmış olamaz.
Kim olduğunu biliyorum, ondan mı şüpheleniyorsun?
Onu bugün sorgulayacağım.
Tam olarak ne durumdasın? Bu Marsilya saçmalığı da neyin nesiydi?
Irvin gülümsedi. Adım adım ilerliyorum.
İkinci cinayetle ilgilensen çok iyi olur. Gazeteler Pernu cinayetini manşete taşımış. Herkes beni arıyor. Sen?
Ne yapacağımı bana bırak.
Hastanenin ana kapısına ulaştılar. Morvan'ın bir işaretiyle bariyer kalktı. Hep aynı gizemli etki.
Kız kardeşin Broca binasında...
101. Bölüm. Kelimenin tam anlamıyla av sonrası köpeklerin önüne atılan et parçasıydı. Yatağının etrafına toplananlara bakıyordu ve atlarından yeni inmiş kırmızı üniformaları içinde, omuzlarında av borusu dişi bir geyiğin onun iç organlarını boşaltmakla meşgul avcılar görüyordu. Kocaman açılmış karnından bağırsaklarını söküyorlar ve kan kokusuyla kendilerinden geçmiş köpeklere atıyorlardı. Amerikan hastanesinde fazla kalmamıştı. Herhangi bir kırık, en ufak bir yara yoktu. Bir mucize. Ama şeytanın bir mucizesi. Onu zorla Saint Anne'a getirmişlerdi. Karşı koyacak gücü bile bulamamıştı kendinde. Şimdi sakinleştiricilerin etkisi altındaydı. Kullanılmaya hazırdı.
Nasılsın tatlım?
Maggie üstüne eğilmişti. Saçlarının kararsız kızıllığı, kırışıkların çokluğu, yuvalarından fırlamış gözleri onu bir gece yırtıcısına benzetiyordu. Annesinin seri katili hayattı. Gael annesinin elinde Kaliforniya haşhaş doğumları. Anksiyolitik etkisinden dolayı onları balkonunda kendisi yetiştiriyordu, olduğunu fark etti. Konuşurken açgözlülükle onları kemiriyordu. Paris Botanik Bahçesi'ndeki şu tüysüz hayvanlardan birine benziyordu.
İyiyim Maggie diye fısıldadı. Ben dinlenmek istiyorum.
Elbette. Kızına ıslak bir öpücük kondurdu. Büyük Bohem Burcu vazisi gelecek pazar yemeğiyle ilgili üzüntülerini mırıldanarak onun suçsuzluğunu kabul ediyordu. Ne matrak. Annesi uzaklaştı ve Gael diğerlerini inceleme fırsatı buldu. Irvin ile ihtiyar ikisi de polis copu gibi sertti. Elbiseleri gibi kara gözlerle onu inceliyorlardı. Geride Luak şaşkın bir halde iştahlı gözlerle odadaki boş yatağa bakıyordu. Kuşkusuz buraya onun yanına yerleşmek ve uyku ilaçlarını kendine şırınga etmek istiyordu. Bu görüntüden kurtulmak için gözlerini kapattı. Blues Brother'lar alçak sesle konuşuyorlardı.
Onlara güvenmiyorum. Ona göz kulak olması için bir adam yolla.
Ekibimde yeni biri var.
Çok iyi. Ama sadece bu gece için.
Elbette, yarın bakarız.
Gael gülümsedi, hala gözleri kapalıydı. Ona göz kulak olmak istiyorlardı. Daha iyi. Ona bir uyku küründen bahsetmişlerdi.
Daha da iyi.
Bütün bu antidepresanları biliyordu. Uyku tek sığınağıydı.
Planının başarısız olmasının fazla önemi yoktu. Bir şekilde kimliği ortaya çıkmıştı. Önemli olan bir kez daha yanılmış olmasıydı. Haftalar, aylar boyunca bu plan onu ayakta tutmuştu. Ama kin bir açmaz bir seraptı. Başarılı olsun veya olmasın tadı hep aynıydı, acı. Yeniden gözlerini açtı ve hoş bir sürprizle karşılaştı. Uyuması gerektiği için herkes gitmişti.
yorgunluğun ve kimyasalların kokusuyla yüklü sessizliğin tadını çıkardı. Akıl hastanesinin içeri kapanıp kalmış fısıltılı, neredeyse avutan sessizliği. Sabahın erken saatlerinde buraya geldiğinde yapılan klinik muayenenin ve çekilen elektroansefalogramın ardından Rumen bir nöbetçi psikiyatr ona bulunduğu katı gezdirmişti. Odalar, yemek salonu, içecek otomatı. Buradan çıkmasının imkansız olması dışında her şey yolundaydı. Duyduğu ilk şey bir kilit sesiydi. Son duyduğu da. İlaçların etkisinin azalmasıyla balkon sahnesi yeniden gözünün önüne geldi. Önünde açılan boşluğu, onu içine çekişini hissetmiş ve öldüğünü görmüştü. Bu en kötüsü değildi. En kötüsü sebepti. Ölmeyi istememişti. Sadece babasından korkmuştu. Bu hep içinde olan o denli gizli bir korkuydu ki tam anlamıyla yüreğinde patlamaya neden olmuştu. 29 yaşında hala bu durumdaydı. Tıpkı kabuklular gibi sert bir dış iskeletle kaplıydı ama içindeki eti hep yumuşaktı. Ona gerekli olan bir psikiyatr değil, bir şeytan çıkarıcıydı. Gayri ihtiyari saatine baktı. Onu almış olduklarını hatırladı. Diğer her şeyi gibi. Giysileri, takıları, cep telefonu, mühürlü bir torba içinde odasındaki çelik dolaba kaldırılmıştı. Bu her şeyden yoksun bırakma, zaman kavramını yitirmeye yardımcı oluyordu. Öğle saatleri olması lazımdı ama o gece yarısıymış gibi hissediyordu ya da sabahın altısı. Ne bir zaman kavramı ne de acı kavramı vardı. Teşekkürler kimya. Bilincinin üstüne siyah perde indi. Yeniden uyku. İnsan sevince saymıyordu. 102. Bölüm. Ervan Gael'in kapısının önünde nöbet tutması için serjana telefon etmişti. Polis hiçbir şey anlamamıştı. Patronun kız kardeşini koruması gerekiyordu. Bizzat kendinden. Ervan'ın sen anda durup serjanı bekleyecek zamanı yoktu. Uyandığında Gael'in onu nasıl karşılayacağını gözünde canlandırıyordu. Nasyon meydanı tüm hüznüyle göründü. Çok geniş, çok boştu. Büyük bir sevinç uyandırmayan yerlere kollarını açıyordu. Père Lachaise mezarlığı, Bastille'in pis mahalleleri, Domesnil caddesindeki Viaduc de Art'ın berbat görüntüsü. Kripo Cour de Vincent ile Paris'in kenar mahallelerinde karar kıldı. Ervan'ı Saint-Anne'dan almaya gelmişti. L'Artiguen'in atelyesi, Le Petit Ceinture'ün artık kimsenin hatta yakınında oturanların bile kullanmadığı bir demir yolu kenarındaydı. Ervan sessizliğini koruyordu. Anne Simone'nin cesedinin bulunmasının üstünden 72 saatten fazla zaman geçmişti. Ludovic Pernod'unki ise 48 saat önce bulunmuştu ve Ervan'ın elinde hala ciddi bir ipucu yoktu. Marsilya doklarında sahte bir çivi hırsızı, kimliği bilinmeyen bir kadının saçları, Kongo'dan paslı çiviler satın alan bir heykeltıraş, hepsi bu kadardı. Paris'in üstünde bir panik rüzgarı eserken araştırma kanalları birbiri ardına aniden yön değiştirmişti. Medya çivili katilden söz etmeye başlamıştı bile. Saçma sapan tanıklar ve kendiliğinden itiraflar çoğalıyor, üst mevkilerin baskısı artıyordu. Bu sabahtan beri Fitoussi 5 kez aramıştı, haklı sebeplerle. Kimse Ervan'ın yöntemini anlamıyordu. Sürekli ortadan kayboluyordu. 4 günden beri ne bir şüpheli tutuklamış ne de bir tanık dinlemişti. Kahretsin, ne halt ediyordu. Ervan pazartesiden itibaren ekibini bu dava üstünde yoğunlaştıracağına söz verdi ve Roissy jandarmasının yanı sıra profilcilerden yardım isteyeceğine de. Mümkün olduğunca az gürültü çıkarmak, heyecan yapmamak ve çok konuşmamak gerekiyordu. Elbette gazetecilere söyleyecek bir şey bulmakta. Bu düşüncelerinden kurtulunca Kripo'nun Surt Bulvarı ile Courtelaine Caddesi'nin kesiştiği yerde bir yarım tur atmakta olduğunu fark etti. Bir kez daha 12. bölgede Wood Sokağı ile Avron Sokağı'na birkaç metre uzaktaydılar. Hep bir rastlantı mı? Alsaslı sağ tarafa dikilen bir sokağa girdi. Taşıt giremez defası vardı, ters yönde ilerliyorsun. Başarıya ulaşmak için her yol mubahtır. Kripo yeniden direksiyonu kırdı. Via du Belair yukarıdan geçen bir demir yolunun dibinde yer alan çıkmaz bir sokaktı. Yol bir Walt Disney çizgi filmindeki gibi kaldırım taşlarıyla döşenmişti. İngiliz tarzı küçük bahçeleriyle küçük evlerden oluşan bir cephe, rayların aşağısında omuz omuza vermişti. Göründüğü kadarıyla etrafta hiç kimse yoktu. Erwin arabadan çıktı ve çevreyi inceledi. Rayların altındaki ağaçlar ve yabani otlar, Paris'in gizemlerinden birinin kapağı kaldırılmış gibi büyüleyici bir yeşil alan sunuyordu. Hem Henri Pierre Rocher'in romanlarını hem de Japonların orman resimlerini çağrıştıran bir terk edilmiş ve melankoli karışımı. Demir yolunun diğer tarafındaki sırtları dönük binalar grafitilerle kaplıydı. L'Artiguez'in atölyesi yolun dibindeydi. Burada hüküm süren sükunet Erwin'a iyi geldi. Sabırsızlığını bastırdı ve bu ziyareti tatlılıkla halletmeye karar verdi. 19 numara eski bir gar binasıydı. Bir zamanlar tren bekleyen yolcuları barındırmış tek katlı yüksek bir yapı. Plastik konteynerleri gördü ve görevlerini Kripo'ya bir kez daha hatırlattı. Çöp tenekeleri. Kutuları ters çevirdiler ve alışıldık ayıklama işine giriştiler. L'Artiguez yoğurttan ve kinoadan başka bir şey yemiyordu. Ayrıca cinsel faaliyet için gerekli ürünler de kullanıyordu. Popper'lar, dipnot bir tür damar genişletici, Viagra, Cialis, ginseng hapları ve damar genişletici alkaloidler. Ev tarzı eğlence diye sırıttı Kripo. Başka bir tenekede hala ateş kokan metal parçaları, kimyasal madde artıkları, şüphesiz yapıştırıcılar ve kalıplarda kullanılan elastomer parçaları buldular.
''Bir şey mi arıyorsunuz?''
Arkalarına döndüler. ''Ivo L'Artiguez'' dedi dar kaldırımda duran adam.
''Sanırım beni görmeye geldiniz.''
Erwin onun çivi hırsızının eşkaliyle alakası olmadığını görüyordu. Zaten heykeltıraş bütün şüphelerden kurtuluyordu. Adam tekerlekli sandalyedeydi. Erwin ona kimliğini uzatırken şaşkınlığını gizlemeye çalıştı ve soğukkanlılığını yeniden kazanmak için derin bir soluk aldı. Sakat adam üç renkli kimliğe dikkatle baktı, sonra uzun inceleyici bir bakışla kimliği Erwin'a geri verdi.
''Multiple skleroz başkomiser, benim hakkımda eksik bilgi sahibi olduğunuzu gözlerinizden okuyorum. Beni izleyin, sıcak kahvem var.''
44. ayrımın sonu. Sayfa 470.